Şimdi öncelikle erimci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum cesaretlerinden ötürü. Çünkü ellerinde hiçbir delil olmadan buraya kadar gelmişler. Bizim çünkü elimizde deliller var. Biz delillerle geldik. Ne var elimizde? Bir defa bir proteinin tesadüfen oluşamayacağı gerçeği var. Ancak ve ancak tüm hücre, bütün organelleriyle, bütün çalışan moleküler motorları olan proteinlerin tam eksiksiz kusursuz halleriyle aynı anda var olmasıyla meydana gelebilir, üretilebilir. DNA'nın deşifre edilmesi, savrunun kopyasının çıkarılması RNA halinde, transfer DNA'lar halinde ribozomda işlenmesi ve kusursuz bir şekilde kalite kontrol aşamalarını geçerek, bakın yine proteinlerin varlığıyla bu mümkün tabii ki. Proteinler aynı anda varsa bir proteinin sentezi mümkün olabilir. Tesadüfen doğada evrimcilerin iddia ettikleri gibi ne su dolu bir gözede, çamurda tesadüfler sonucu bir protein meydana gelebilir. Ne de işte milyarlarca yıl beklesinler, amino asitleri uğraşsınlar laboratuvarda, yine yapamazlar.
Siz yani hayatın yaratılıştan kökeni, başladığının kanıtlarını anlatıyorsunuz,
evet,
şu anda.
Evet. Yani daha ilk aşamada evrim teorisi zaten çökmüştür. Biz buna teori diyemeyiz çünkü bilimsel bir temeli yok. Hipotez bile diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Evrim iddiası diyebiliriz buna. Bir işte Darwin gezgindi biliyorsunuz. İşte arkadaşlarıyla şarap içerek işte Galapagos Adaları'na kadar gitmiş. Orada çeşitliliği görmüş. Bilimsel bir delil yok. Aksine bugün bakın Darwin zamanında çok ilkel bir bilim anlayışı vardı. Bir, kendisi hiçbir bilimsel kariyere sahip değildi. İki, o günkü mikroskoplar altında hücre bir defa bir leke dolu bir lekeden ötürü başka bir şey kabul edilmiyordu zaten. İçindeki organeller bilinmiyordu. İşte Golgi cisimciğinden haber yoktu. DNA'nın varlığından haber yoktu. Endoplazmik retikulum diye bir şey bilinmiyordu. Proteinlerin varlığından haberdar değillerdi. Ne deniyordu? Hücre diyorlardı. Böylesine bir leke. İşte biz bırakalım. Çamurun içinde kendi kendine oluşur diyorlardı. Eti bırakalım. İçinden işte larvalar çıkacaktır. Sinekler çıkacaktır. Bakın cansız maddeden canlı böyle oluyor diyorlardı. Ne demek bu? Abiyogenez fikri. Yani cansız madde canlıya dönüşebilir diye böyle bir yanlış inanca sahipler. Ama sonra ne oldu? Bir defa Louis Pasteur, çağın en büyük bilim adamı, bunu böyle olmadığını ispatladı. Ne dedi? Biyogenez vardı dedi. Canlılık ancak canlılıktan gelebilir dedi. Cansız maddeler bir araya gelerek kendi başlarına canlı üretemezler. Ancak süre gelen bir canlılık varsa, bunun bölünmesiyle mayoz ya da mitoz neyse yerine göre bu şekilde meydana gelebilir.
Yani biyogenez çöktü, gene biyogenez geldi.
Evet, biyogenez. Bugün kabul edilen gerçek budur. Ama Darwin ne dedi? Dedi ki hayır, bu tesadüfler sonucu oluşabilir. İşte biraz un, biraz işte buğday parçası bırakın kiler gibi bir yere. Orada bir süre sonra işte o günkü bilim anlayışı böyleydi. Sıçanların oluştuğunu görebilirsiniz diye böyle düşünebiliyorlar. Düşünün. Ama sonradan anlaşıldı ki Louis Pasteur gösterdi ki mikroplar diye bir şey var. Bakteriler var. Bunlar bir defa ve sineklerin bıraktığı larvalar var. Yumurtalar var. Larvaya dönüşüyorlar. Hep canlılık canlıktan geldiğini ispatladı. Daha sonra devam eden yıllarda, daha doğrusu bir sene sonrasında 1860'ta Mendel kalıtımın kanunlarını koydu. Neden? Ve bakın bu konuda yayınlanmış bir makalesi de var hatta. Pisum denen bezelye çalışmaları var biliyorsunuz Mendel'in ve genetik kanunlarını ilk defa ortaya koyan kişidir. Evet, Darwin ne diyordu? O sıralarda işte hayvan pazarlarını dolaşıp çeşitliliği açıklamaya çalışıyordu. İşte diyordu ki bir süre sonra işte çeşitli daha çok süt veren inekler üretilsin diye çiftleştiriliyor ya inekler. Bir süre sonra işte yeni türler bu şekilde ortaya çıkacaktır diye iddiada bulunuyordu.
Evet.
Köpeklerin işte kendi içindeki çeşitliliği, varyasyon deniyor şimdi buna. Bir süre sonra yeni türe varabilir diye iddia ediyordu. Siz ama bunun böyle olmadığı anlaşıldı.
Gibi tabii ki canlının ilk olarak nasıl ortaya çıktığı konusunda net bir açıklama yok. Hatta hiçbir açıklama yok. Bunun dışında eğer böyle bir süreç olsaydı, yani makro anlamda türler birbirlerinden türemiş olsaydı, bunları gösteren çok sayıda deliller rastlamış olmamız gerekiyor. Ve bunları toprakta, toprağın katmanlarında bulmamız gerekiyor. Fosil olarak bulmamız gerekiyor. Nasıl bulmamız gerekiyor? Bugün paleontologlar toprağı kazıyorlar. İçinden milyonlarca fosil çıkıyor ve bu fosillerin, milyonlarca fosillerin ortak özelliği sabit türlere ait fosiller. Yani tam organları bize gösteriyor. Tam kafa, tam bacak. Yani ancak evrim teorisinin, evrim iddiasının bize göstermek zorunda olduğu fosiller bunlar değil. İki türü birbirine bağlayan ara geçiş formlarını bize göstermeleri gerekiyor. Ancak bu da yeterli değil.
Bugün yani elimizde ara fosil yok diyorsunuz.
Evet. Bugün elimizde matematiksel olarak baktığımız araştırmalar sonucunda yaklaşık 300 milyon tane fosil bulunuyor. 300 milyon fosil. Şimdi matematik olarak düşünürsek bakın omurgasız bir deniz canlısının balığa dönüştüğü iddia ediliyor. Süre 100 milyon yıl. 100 milyon yıl bir kere uzun bir süre. Yani birinci noktadan sonuncu noktaya kadar çok ciddi anlamda araya geçiş formlarının olması gerekiyor. Ve sayıca matematik olarak yine konuşmak gerekirse, birinci noktada elimizde 1000 tane fosil varsa ve sonuncu noktada 1000 tane fosil varsa, arada bunu birbirlerine bağlayan bu süreç içerisinde matematiksel olarak çok daha fazla sayıda fosil bulunması gerekiyor. Bu
ara geçiş
ve bu ara geçiş formlarının
milyonlarca
ne balığı ne omurgasız canlıları, yani ikisinin arasında biraz o türü biraz bu türü temsil eden örneklerin olması gerekiyor. Son olarak...
Bitirmemiz lazım.
Tabii son cümlemi söyleyeyim. Matematiksel olarak da biz buraya 5-10 tane sabit türe ait fosil getirebiliyorsak, evrim iddiasını savunan arkadaşların buraya en az yüzlerce ara geçiş formlarına patolojik ve asimetrik, patolojik ve asimetrik nereyi kazarsak topraktan bunların çıkması gerekiyor ve bunların patolojik olması gerekiyor, yarı gelişmiş organlar olması gerekiyor ve asimetrik olması gerekiyor. Evet. Oysa doğaya baktığımızda simetri var. Ben bu arada bir katkı yapabilirim.
Tabii hocam, bulurken.
Darwin'in inançsızlığıyla ilgili kendi kitabında birçok yerde, hatta yazdığı mektuplarda diyor. Darwin and the Darwinian Revolution sayfa 381. Böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Karısı Emma Darwin, Darwin'le ilgili olarak kızına şöyle bir itirafta bulunuyor. Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim. Charles Darwin'in yaşamı ve mektuplarından her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen bir Allah'ın her buyruğu verdiği ve her şeyi bildiği kabul edilmeli. Dürüstçe söylemek gerekirse ben bunu kabul edemiyorum diyor. Francis Abbott'a mektup 6 Eylül 1871'de insanın içinden gelen bir imanla Tanrı veya ezeli sebep olması gerektiğine inanıyor olmasının nasıl olup da gerçekten güvenilir bir delil olabileceğine bir türlü aklım ermiyor diyor Charles Darwin. Buyurun.
Evet, hemen şunu söyleyeyim Yiğit Bey, siz moderatörsünüz. Bir defa buradaki herkesi çok iyi yöneteceğinize inanıyorum inşallah.
Kesinlikle.
Burada şimdi konu şu. Mutlaka insanlar gerçekler, bilimsel kesin deliller üzerine konuşsunlar. Bunu istiyorum herkesten. Evet. Bu salondaki herkesten. Kimse spekülasyona dayalı bir yorum yapmasın.
Belgeli.
Demagoji asla yapmasın. Ben bir defa yakalarım demagojiyi. Yalanı yakalarım gerçekten. Yani yüzlerine vururum. Kim söylerse söylesin şu anda bu salonda. Hı-hı. Çok açık bir şekilde yani... tabiri caizse yani tabii, yazık olur. Kendilerini bu duruma düşürmesin kimse. Tamam mı? Tamam. Bir defa bakın, biz bir defa türlerin çağlar boyunca sabit kaldığının delillerini ortaya koyuyoruz. Gösteriyoruz. Evet, bakın bir balık fosili. Bu ne balığı? Bir çamur balığı. Kaç milyon yıllık biliyor musunuz? 120 milyon yıllık bir çamur balığı fosili. Hiçbir değişime uğramamış. Değişim dönüşüm yok. Bugünkü örneğiyle karşılaştırıldığında tamamen aynı.
Yani böyle yaratılmış, böyle gelmiş.
Böyle kalmış. İlk yaratıldığı andan itibaren.
Evet.
Mükemmel, kusursuz haliyle. Bütün türler, hangi fosile bakarsak bakalım. Bu işte burada gördüğünüz bir yengeç fosili içinde. 40-50 milyon yaşındaki bir yengeç fosili içinde bu şekilde geçerli. Örümcek fosili için de yine aynı şekilde geçerli. Bir örümcek fosil var burada da. Ya da bir yaprak için de yine aynı şekilde geçerli. Bitkiler için de bu aynı şekilde geçerli.
Yani ama bunlar böyle yaratılmış, böyle kalmış.
Evet. İşte bir yani defa
evrim bunu geçirmemiş yani.
Evet, geçirmemiş çünkü bunu bakın. En ünlü paleontologlar evrim fikrini savunmalarına rağmen itiraf ederler. Derler ki hiçbir evrimci yaratılış fikrine karşı asla fosilleri kullanmaz. Neden? Çünkü fosiller paleontoloji yaratılışı gösterir de o yüzden. Tabii. Yaratılışı kanıtlar.
Tabii.
Türler arası geçiş diye bir şey asla söz konusu değil. Bir türe dönüşüyorsa, az önce Sadun arkadaşımız söylediği gibi, eğer geçiyorsa bir defa neyle geçebilir? Bir defa bunun mekanizmasını ortaya konması lazım. Ne buna sebep oluyor? Da tür daha ileri bir hale dönüşüyor. İlkel olarak gösterebilecekleri bir tür var mı? Tek bir hücre bile bugün ilkel olarak nitelendirilemez. Canlının kökenini bir defa en önce bunu açıklamaları lazım. Evrimci arkadaşlarımız. Evrim masalını, bakın masal diyorum çünkü hiçbir bilimsel temeli yok. Bir dayanağı yok. Bir hipotez bile değil bu yüzden.
O zaman soralım hemen, bir dakika geleceğiz size.
Öncelikle şunu söylesinler.
Bir soru sordunuz.
Evet. Tek bir protein, canlının yapı taşı olan, yani tuğlası olan, hücrelerin tuğlası olan protein tesadüfler sonucu nasıl oluyor da meydana gelebiliyor. Evet. Ondan sonra biz geçelim. Tamam. Çeşitlenme nasıl ortaya çıkmış, onları da açıklarız da.
Cevabı
önce bunu açıklasınlar, sonra onlara geçelim.
Cümleyi de ben tamamlamak istiyorum. Tamam. Evrim iddiasının içinde bakın öyle izahlar var ki, yani La Fontaine masallarını geçecek şekilde, şu şekilde. Evet.
Sırf spekülasyon başlıyor. Biyoloji de söylüyor. Nature dergisinin editörü diyor ki bugün diyor yeni fosiller bulundukça biz yeni yeni ağaçlar yapmak zorunda kalıyoruz.
Doğru,
diyor,
doğru.
Ağaçları.
Doğru.
Neden? Bakın, evrim çünkü teorisinin... bugün diyor bilim karşısında evrim teorisi ancak diyor bir başucu masalından öte bir şey değildir diyor.
Editör mü diyor bunu?
Evet.
Gösterebilir misin?
Henry G. Tabii. Tabii.
Gösterir misin? Nature dergisinin editörü tabii gösterir.
Diyebilirsen bir tabii. Şimdi iddiada öyle mesela şu şekilde iddialar. Denizdeki canlı yavaş yavaş karaya çıktı, sürünmeye başladı. Hı-hı. Yani denizdeki balığın sürünmeye başlaması bu birinci iddia. Mesela bir ayının nehirde balık avlarken zaman içerisinde balina haline dönüşmesi, bu kendi Charles Darwin'in kendi kitabında, yani ilk ortaya çıkardığı ilk baskısında bu iddia var. Bu şekilde masalsı anlatımlar var. Ve bunun da ötesinde insanın maymundan geldiği, özellikle maymun kelimesi diyorum. Çünkü
maymundan geldiği değil.
Evrimci arkadaşlar
orta
genelde tabii
sonuçta bir maymun
özellikle ortak atal yani tercih ediyorlar ama bakın şunu demek istiyorum.
Bir maymun türü
sonuçta. Şunu demek istiyorum. Bakın bu güzide bir gazetemizin üstünde kapatarak gösteriyorum. Pazar ekinde bize gösterilen resimler. Şimdi buradaki hayvan, yani yaratık, her ne diyorsanız, bu maymundan başka hiçbir şeye benzemiyor. Bakın bu da benzemiyor. Şunu da göstereyim. Ve bunlar tamamen hayale dayalı. Niçin hayal dayalı biliyor musunuz? Bakın fosiller üzerinde yumuşak dokular iz bırakmıyor. Yani bir kemik elinizde olsun, bir kafatasına siz buna bakarak bunu bir filozof şeklinde de çizebilirsiniz. Yarı gelişmiş bir maymun şeklinde de çizebilirsiniz. Yani bu yumuşak dokuların iz bırakmaması bir yana dursun. Evrimciler bakın burada Nebraska adamını çiziyor. Yanında ailesini çiziyor ve bu sadece bir tek dişten yola çıkarak bu anlatımları, bu hayal güçlerini kullanıyorlar. Sadece örnek bu değil. Yani bunun örneklerini fazlalaştırabiliriz.
Bir dişin
yani,
siz bir isim verebilir misiniz?
Bakın burada
bir tek diş. Bakın, buna bir isim veriyorlar. Hesperipithecus heraldicus diyorlar.
Yani Latince bir isim.
Yani
fakat,
bir isim değil, diş bu.
Bu diş sonra daha sonra çıkıyor. Bu diş daha sonra bir yaban domuzunun dişi olduğu anlaşılıyor. Bu spekülasyonların ardı arkası yok. Her seferinde biz şununla karşılaşıyoruz. Ortaya bir tane ara geçiş fosili atılıyor. Deniyor ki bu atamızdır, yarı gelişmiş maymundur. Aradan bir iki sene geçmesi, ya özür dileriz kusura bakmayın. Ya bir yanlışlık olmuş şeklinde.
Bunu daha da beter hale geliyor. Bakın İda'da aynı şey oldu. Ardi'de yine özür dilendi diyorsunuz. Ardipithecus ramidus.
Kim özür diledi?
Size kaynaklarını göstereyim. Az önce Henry'yi söylemişiz. Bakın hemen söyleyeyim. Research of Deep Time adlı 2001 yılı basımı kitabında sayfa 116 ve 117. sayfalarda şöyle söylüyor Henry. Diyor ki bir takım fosilleri ele alıp bunların bir soy geliş olduğunu öne sürmek diyor. Soy geliş olduğu öne sürmek diyor. Bilimsel bir hipotez, test edilebilecek bir bilimsel hipotez değildir diyor.
Fakat diyor, yanlışlanan görüşler.
Bir başucu masalından aynı geçerlilikte olabilecek diyor. Aynı zamanda tercüme ediyorum orijinalini de. Başucu masalından öte bir şey değildir diyor. Aynı geçerliliği kabul etmemiz lazım diyor.
İngilizcesini belki okuyabilirsiniz.
Evet. Şimdi duralım. Eğlenceli fakat asla bilimsel değil. Bir cümle söyleyecektim. Şafak Bey'di galiba. Bir ara fosil gösterdi. Sudan karaya geçiş ara formu diye gösterdiği bir tür vardı. Utatsusaurus denen 245 milyon yıl önce yaşadığı hesaplanmış olan gerçekten böyle bir soy tükenmiş bir tür var. Ama bu gösterin hiçbir şekilde ara tür değil. Ara tür değil. Neden? Çünkü bundan çok daha önce yaşamış olan Hylonomus ve Paleotheris denen 330-315 milyon yıl önce yaşamış tam şeyler var, sürüngenler var, karada dolaşmakta olan. Yani o yüzden
bundan önce.
Evet, tabii daha önce yaşamış olan dört ayağıyla karada yaşayan sürüngenler var. Ve bunlara bakıyorsunuz. Tabii ki bu ara formdan çok daha önce yaşamış kara canlılar olduğundan dolayı bu tabii ki ara form olarak nitelendirilemiyor hiçbir şekilde. Artı ara geçiş formu olarak nitelendirilebilecek canlılar bir defa patolojik olması gerekir. Yarı ayak, yarı yüzgeç organlara sahip olmaları gerekir. Ve bu 100 milyon gibi süreç yıl aralığında devamlı surette
bunlar ara form değil mi şu anda size?
Ara form değil hiçbir şekilde. Çünkü zaten daha önce yaşamış olan kara canlıları var bunlardan daha önce.
Onun
yani balığın karaya geçmiş olduğunu iddiası bu şekilde çürütülmüş oluyor zaten. Bize kesin delil lazımdı. Bu hiçbir şekilde kesin delil olarak nitelendirilemez. Bakın size kesin delil şöyle göstereyim.
Yani artık şimdi makale var. Yani
size kesin delil göstereyim ben.
Bunlar yani
kesin delil daha eski sürüngen yani var.
Mesela
yani ondan
bakın,
daha eski sürüngen var.
3.5 milyon yıl önce yaşamış olan siyanobakteriler var. Yani mavi yeşil algiler var.
3.5 milyon.
Yaşamış olan.
3.5
bunlar prekambriyen dönemde yaşamış olan şeyler tek hücreli canlılar.
Yanlış mı?
Bakın şöyle görebilirsiniz.
Kambriyen
patlamasından daha önce yaşamış olan hücreler.
Tam şu an
mavi yeşil yani algiler. Bunlar bir defa
5 kat da değil ya.
Ne yapıyorlar biliyor musun? Fotosentez yapıyorlar. Yani ışığı
bir dakika.
Işığı enerjiye çeviren özel mekanizmalara sahipler. Fotosentez yapıyor. Bunlar alg, mavi yeşil algiler. Bakın fotoğrafları da var. Bu şekilde yayınlanmış şeyler bunlar. Hatta size Nature ve şeydeki Geoscience dergisindeki ilgili makaleleri de gösterebilirim. Bu da yine Nature'da yayınlanmış bir makale. Yani canlılık ilk ortaya çıktığında zaten kompleks yapısıyla bir anda ortaya çıkıyor. Yani bahsettiğim o hücre içindeki proteinleriyle, o proteinleri üretecek bilgiyle içeren, ihtiva eden DNA'sıyla hücre zarıyla, kapalı ortama oluşacak olan hücre zarıyla, mitokondrisiyle, Golgi cisimciyle ve bunun gibi şeylerle zaten mükemmel halinde bir anda ortaya çıkıyor. 3.8 milyar yıl önce.
Şimdi bakın Stephen Jay Gould ne demiş? Bakın ben size hemen söyleyeyim.
Diyor ki ama şimdi bir mutasyon nakli, büyük ve yeni bir ham malzeme DNA oluşturmaz.
Akli değil, nakli.
Türleri mutasyona uğratarak yeni bir türü elde edemezsiniz.
Şimdi bari kitaplarıyla bir
yeni bir türün oluşması mutasyonlarla mümkün değil. Artık yani
şimdi bir dakika bir şu evet. Şu detayı bir tartışmamız lazım. Mutasyon olumlu mudur, olumsuz
mudur? Bakın mutasyon her zaman için bilgide eksilmeye sebep olur. Bakın Stephen Jay Gould bunu söylüyor. Diyor ki mutasyona uğratarak türleri yeni bir tür elde edemezsiniz. Ernst Mayr bakın en ünlü evrimci bakın, diyor
geçen
ki
program cevap
diyor ki duyu organları gibi hassas şey. Dengeleri geçen olan
ezberlenmiş şekilde tekrar
rastgele diyoruz. Mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saf dilliliğine dair çok önemli bir belirtidir diyor. Saflığına ait. Aynı durum ekolojik zincir ilişkilerde daha da doğrudur diyor. Bakın George Walt diyor ki hemoglobin mutasyonlarında tek bir amino asit değişikliğinin o hemoglobinin fonksiyonlarını ciddi anlamda etkilemediğini görmek için biraz uğraştım. Birinin böyle bir örnek bulması çok zordur. Kısıtlamalar çok büyük.
Gen bankalarında binlerce var.
Her zaman için genlerde bozuntuya sebep olur. Bakın bir orak hücre anemisi var mesela. Tek bir amino asit, glutamik asit valinle değişiyor. Tek bir nokta mutasyonla ne oluyor biliyor musunuz? Orak hücre anemisi gelişiyor ve bu insanların oksijen taşıma kapasitesi büyük oranda bozuluyor. Özellikle zor şartlarda. Ve bu insanlar yani buluğu çağlarına bile zor geliyorlar. Genellikle damarları tıkanıyor, böbrek hastaları oluyor, böbrek yetmezliği oluyor. Niye? Bakın tek bir nokta mutasyon sebebiyle bütün sistem iflas ediyor. Yani mutasyon yararlı olmaz. Bakın evrim teorisinin iddiası nedir? Tek bir hücre yavaş yavaş daha ileri formlara dönüşecek. Tür sayısı zaman içinde artacak diye bir iddiası vardı değil mi? Yani ağaçlanma, branşlaşma şeklinde bir ağaç çizerler böyle. Ama paleontolojiye baktığımızda, fosil bilimine baktığımızda bu tablonun tamamen tersini olduğunu. Yani ağacın aslında kambriyen patlaması denen bundan 540 milyon yıl önce canlı türlerinin 50 filum halinde bir anda ortaya çıktığını ve zaman içinde tür sayısının çeşitlenmenin artmadığını, tersine azaldığını görüyoruz.
Ters bir konu.
Yani tersi filumla başlamış. Tamam, reklamdan sonra azalmış. Şimdi bir defa biz bilim insanı olarak bir defa objekte olmak durumundayız. Elimizde neler var? Bilimin net açık bir verileri var, delilleri var değil mi? Evet. Şimdi bakın Douglas Futuyma bir evrimci olmasına rağmen ne diyor? Diyor ki canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Biz de doğaya bakacağız.
Devamı.
Bilimin verilerini değerlendireceğiz.
Bir dakika, müdahale etmeyeyim.
Bakacağız. Eğer canlılar eksiksiz ve mükemmel bir halde ortaya çıkıyorlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yani yüce bir yaratıcı Allah tarafından yaratıldığını kabul edeceğiz. Bilim eğer bizi bu sonuca götürüyorsa verileriyle, delilleriyle Allah'ın varlığını kabul edeceğiz. Bilim insanına, objektif bilim insanına düşen şey görev budur.
Yani kabul siz budur. Kendi fikrinizi söyleyin.
Şimdi,
bir dakika lütfen.
Şimdi müdahale inceleyelim. Bir. Canlılara bakıyoruz. Protein bir defa kesinlikle tesadüfler sonucu meydana gelemiyor. Hücrenin tek bir yapısı bile ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izlemiyor. Tabii. Bütün hücrenin bütün organelleri, bütün yapı taşları aynı anda var ve aynı anda çalışır, mükemmel bir şekilde çalışır vaziyetteyse canlılık var. Bu Allah'ın hay sıfatının tecellisi olmuş oluyor hücre üzerinde. Düşünün bakın o proteinler, çalışan motorlar, moleküler motorlar, makineler istedikleri kadar olsun. Eğer emir almazlarsa çalışmazlar zaten. Gidip DNA'yı deşifre etmez. Ondan sonra gidip amino asit bağlarını peptidaz enzimi gidip peptit bağlarıyla bağlamaya kalkışmaz. Eğer bir emir olmazsa. Hücrenin içindeki bu emri devamlı surette var halde görüyoruz. Allah'ın hay sıfatını görüyoruz. İkinci bir nokta. Bakın biyoloji bize neyi göstermiş oldu? Üstün bir akıl tarafından devamlı her an yaratılış gerçeğini ortaya koydu mu? Koydu. Paleontoloji başka bir bilim dalı. Bakıyoruz canlılar yeryüzünde eksiksiz kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıkmışlar. Ve çağlar boyunca da değişmeden günümüze kadar ulaşmışlar. Değişim dönüşüm yok. Bir anda eksiksiz kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıkış var. Bakın solungacı var. Suyun içinde oksijeni özümseyen. Mesela trilobit denen bir canlı var. 540 milyon yıl önce yaşamış bir canlı türü. Bakın en eski canlı türü yani bunun daha alt tabakalarda tek hücreli canlıları görebiliyoruz. Çok hücreli birkaç canlı türü görüyoruz ama öncesinde bunun atası olarak nitelendirilebilecek daha ilkel bir canlı türü yok. O yüzden üzerinde duruyorum bu trilobitin. bu canlıların bakalım ne sistemleri var, ilkel midir diye inceleyelim. Bunun dolaşım sistemi var, bir kalbi var, kalp pompalıyor. İki, solungaç sistemi var, suyun içindeki oksijeni özümseyerek hücrelerine ulaştırıyor. Üç, bunun ayakları var. Suyun altında, zeminde yürüyor zaten. Yani yürüyüş var, locomotion var, yani hareket ediyor, lokomasyon var. Dört, bunun gözleri var. İlkel bir canlıdır. Bir tane mi, iki tane mi canım gözü var diye baktığımızda hayır. 600 tane bazı türlerinin, bazı varyasyonların çeşitlerinin ise 1200 tane gözü olduğunu görüyoruz. Bugünkü en ileri göz yapısı olan petek göz sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Bu göz sistemi bugün arılarda var, yusufçuk böceğinde var. Ve yusufçuk böceğinde olsun, arıda olsun bakıyoruz, bunlarda tek lens varken trilobitte daha ilerisi var. Daha gelişmiş halini görüyoruz bu göz sisteminin. Çift lens sistemi var. Neden? Evet. Çünkü suyun altında retinanın üzerine tam olarak convergence denen bir sistemle lensler hareketli olarak görüntü retinanın üzerine tam olarak düşürsün diye.
Evet.
Şimdi bu canlı ilkel midir?
Tamam, size hayır. Allah yarattı diyorsunuz.
Bir anda eksiksiz, kusursuz bir şekilde, bakın Fatima'nın söylediği gibi eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Biz de bilim adamları, objektif bilim adamları olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz.
Siz tıp doktorusunuz,
kabul ediyoruz. Efendim?
Tıp doktorusunuz.
Evet. Tamam. Moleküler biyolojiyi de çok iyi bilirim. Fizyolojiyi de çok iyi bilirim. Karşılaştırmalı anatomiyi de çok iyi bilirim. Yani biyolojiyi de çok iyi bilirim, patolojiyi de bilirim, hastalıkların neler olduğunu,
jimnastik,
mutasyonların zararlı olduğunu da bilirim, kanserin ne olduğunu çok iyi bilirim. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani hiçbir şekilde ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yeryüzünde yaşanmadı. Canlılar bir anda eksiksiz kusursuz halleriyle bir anda ortaya çıktılar. İnsan da canlı türleri farklı zamanlarda bir anda ortaya çıktıklarını görürüz. Bu balıklar için de böyledir.
İnsan için de böyledir.
Sürüngenler için de böyledir. İnsan için de böyledir. İşte çeşitli kuş türleri içinde böyledir. Ama birbirlerine bir değişim, dönüşüm asla yaşanmamıştır canlılık tarihi.
Bunu söylüyoruz. Doğada çok da iki tane önemli kavram var. Bir tanesi simetri. Bir tanesi de, bakın şuradan göstereyim, altın oran. Şimdi burada bu canlının ortasından bir çizgi çekin. Kameralar gösterebiliyor mu acaba? Sağdaki ve soldaki desenler birbirinin aynıdır. Mütasyonun simetri yapma gibidir. Yani tesadüfi bir konunun böyle bir simetri oluşturma gücü yok. Olamaz, mümkün değil. Böyle bir simetri böyle değil. Lütfen bir saniye.
Ya aynısı yapılıyor.
Lütfen.
Açık hemen söyleyeyim.
Tamam, lütfen. Sizin sıranız gelince lütfen.
Evet. Şimdi yani bu ve bunun gibi sıkıldık ama yani. Bu ve bunun gibi birçok tasarıma baktığımızda evrimciler bize doğal seleksiyon ve mütasyonun kol kola girip böyle bir tasarımı oluşturduğunu söylüyorlar. Ama doğada bazı şeyler var ki bunların evrimle hiçbir şekilde açıklanabilmesi mümkün değil. Çünkü bakın, bir tasarımdan bahsedeceğim size. Bu tasarımda ne DNA var, ne hayat var, ne can var. Yani hayatta kalma mücadelesi yok, mütasyon yok, doğal seçilim yok, hiçbir şey yok. Ve mükemmel bir tasarım ve mükemmel bir altın oran var. Bakın burada gördüğünüz bir kar tanesi. Bu kar tanesi bir yönüyle insanlara benziyor. Nasıl ki dünyada 6 milyar tane insan varsa ve bunların hepsi iki göz, bir burun, bir ağza sahipse ve bunların hepsi farklı bir, değil mi? Farklı insanlarsa, bu gösterdiğimiz resimlerin hepsi ve dünyadaki bütün kar taneleri, katrilyonlarca, kentilyonlarca kar taneleri birbirlerinden tasarım olarak farklıdır. Hepsi simetriktir. Hepsi altıgendir. Çin'deki mesela Kazakistan'da bir kar tanesi, Fransa'daki kar tanesi. Bunların niçin ikisi de birden altıgen? Yani niye beşgen değil, niye dörtgen değil? Nereye giderseniz gidin, mikroskopla incelediğinizde kar tanelerinin altıgen olduğunu ve simetrik olduklarını
görürsünüz. Fizik yasaları gereği, minimum enerji.
Müsaade edin, müsaade edin.
Tabii müsaade
edin. Lütfen,
bir dakika, bitirsinler lütfen.
Şimdi bakın, bunun içinde hayat yok değil mi? Yani buna şimdi mutasyon bunu böyle yaptı diyemiyoruz değil mi?
İşte mutasyon
yapamaz.
Fiziksel.
Evet. Bunun DNA'sı yok çünkü.
Evet,
toparlayalım. Doğal seleksiyonu da yok.
Toparlayalım. Evet.
Sonuç olarak bunların yaratıcısı Allah'tır. Benzersiz yaratır. 6 milyar, yani katrilyonlarca kar tanesini hiçbirisinin aynısı olmadan farklı farklı yaratır. Fizik yasalarının, fizik kanunlarının böyle bir yaratma gücü yok. Yani fizik yasaları biz tanımladığımız bir olay. Yani toz zerresinin etrafına hidrojen ve oksijen atomları etrafında kristalleşir bulutların üstünde. Ve bu şekilde ağırlaşıp aşağı düşer. Bunlardır kar tanesi. Burada yer çekim yasası vardır, doğru. Hidrojen ve oksijen vardır, doğru. Bunlar birbirlerine bağlanır, doğru. Ama bunların niçin altıgen ve farklı tasarımlarda olduğunu bilim yasaları bize anlatmaz. Bu kendisini ortaya koyan ve bunu ortaya getiren, yaratan Allah'ın eşsiz bir sanatıdır. Ve bunu hiçbir şekilde hiçbir bilim ne şeyle, ne mutasyonla, ne doğa seleksiyonla, ne de doğa bu yasalarla, kanunlarla açıklayamaz. Ben
bilimin açık ve net delilleri bizi bir defa yaratılış, üstün bir akıl ile yaratılış gerçeğine götürüyor, bu bir.
Allah razı olsun.
Neden böyle? Çünkü veriler bu şekilde, biyolojinin temelleri bunu ortaya koyuyor. Biyokimya bu değerleri ortaya koyuyor, bu gerçekleri ortaya koyuyor. Paleontoloji türlerin asla değişmediği, birbirlerine değişmediklerini, birbirlerine dönüşmediklerini ortaya koyuyor. Yaşayan fosiller artık, amberler içindeki fosiller yine aynı şekilde. Mesela bakın, kimyasal bir böcek var. Onu da hemen göstereyim şimdi size.
Kimyasal böcek.
Kimyasal böcek. Bu resimdeki kimyasal böcek Burma amberi içinde. 100 milyon yıl önce yaşamış olan bir böcek. Kratese bölümünde Burma'da bulunmuş bir amber
kimyasal
fosili.
Kimyasal niye diyorsunuz? Neden kimyasal?
Adı böyle. Çünkü adı. Kimyasal maddeler üreterek kendini koruyor düşmanlarına karşı. Hı-hı. Şu an günümüzde böcekler ve diğer canlılarda görülen kimyasal savunmanın 100 milyon yıl kadar geriye gittiğini gösteren en büyük delil bu. Eski fosil kaydı. Bakın, hiçbir şekilde değişim, dönüşüm göstermemiş. Aynı örneği bugün de var. Ve bunlar bize neyi gösteriyor? Mesela bir memeliye ait tüyler. 100 milyon yıl önceye ait bir memeli tüyü bu. Memeliler 100 milyon yıl önce de vardı. Bakın, bütün eğrim ağaçlarını, eğrim spekülasyonlarını yerle bir eden bilimsel gerçekler bunlar, veriler. Bilim bizi Allah'ın kusursuz bir anda, eksiksiz kusursuz bir anda simetrik yaratılış gerçeğine götürüyor, bir. Hangi fosile bakarsak bakalım, patolojik yapılar görmüyoruz. Bakın, bir karideste de bu böyle. Daha sonra bir şeyde de, bakın kaç milyon yıllık, 50 milyon yıllık bir yengeç fosilinde de bu simetri aynı şeyi görüyoruz. Oysa evrimcilerin iddiaları ne? Mutasyonlar. Mutasyon öyle bir şey ki, tesadüfi olarak her şeyi yapabilecek bir şey. Patolojik organlar görmemiz lazım. Eğer bir tarafımızda kolumuzun çıktığını mutasyonlarla açıklıyorsa evrimciler, neden simetri olduğunu da mutasyona göre açıklamak, izah etmek durumdalar. Böyle bir şey mümkün değil. Mutasyon simetri yapmaz. Asimetri yapar. Bir tarafta tümör çıkar, öbür tarafta çıkmaz. Görüyoruz mutasyonun kanser etkilerini. Burnun iki tane deliği olmaz. Kulak iki tane kepçe halinde olmaz. Bir tarafta kulak oluyorsa, bir tarafta göz oluyorsa, diğer tarafta da aynısı olmaz.
Güzel.
Simetri Allah'ın kusursuz yaratılışın en, yine aynı şekilde altın oran, Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delilidir. Biz bunu görüyoruz, bu gerçekleri görüyoruz. Ama bakın, evrimciler başından itibaren söyledim. Bir proteinin tesadüfler sonucu evrimci mekanizmalarla inorganik maddenin organik maddeye dönüştüğünü bakın açıklayamadılar. Ne yaptılar? Spekülasyonlar yaptılar. Mustafa Bey işte politikaya girdi.
Uzayda
Çağatay Bey çeşitli hayali spekülasyonlar öne sürdü.
Deney söyledi.
Hayali ara geçiş yani, formu ortaya koydu. Ara geçiş formu değil o.
Binlerce,
milyonlarca milyarlarca, trilyonlarca ara fosil olması gerekecek. Bir tane var dedi. Onun da olmadığını izah ettim, gösterdim size. Evrim teorisi bugün artık çökmüştür. Bilimin her dalında çökmüştür. Mikrobiyolojide de böyle, her dalında, biyokimyada da böyle. Proteinler zaten Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delilidir. Hücre içindeki kusursuz moleküler motorlar halinde.
Bu bir kusursuz.
DNA'nın varlığı, bakın Francis Collins diyor ki,
ne söylersek söyleyeyim,
diyor ki, ateist olmasına rağmen insan genomu projesinin başındaki Francis Collins diyor ki, DNA'nın varlığı, böylesine bir bilginin varlığı beni Allah'ın kusursuz yaratışına bilgi olarak götürüyor diyor. Neden? Çünkü siz hücrenin içindeki kusursuz işleyişi bilgi olarak, depo olarak nasıl çalışacağına dair bilgiyi ayrıca bilgi bankasında buluyorsunuz, DNA halinde. Kodlanmış, deşifre edilmiş halde. Bugün insanlar uzaya bakıyorlar, sinyaller gönderiyorlar Voyager'da. Acaba bilinçli bir kod gelecek mi uzaydan? Bilinçli bir akıl arıyorlar değil mi? Bir akıl ürünü, herhangi bir işaret bekliyorlar. İşte sana işaret, hücrenin içinde duruyor zaten. Nasıl çalışacağını, nasıl akıllı sonuçlar, ürünler üretilecek kusursuz şekilde tarif edilmiş DNA'da. Burada akıl yok mu? Hayır, yok. Ne var? Tesadüf varmış. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu Sümerler zamanından kalan bir pagan dininin uzantısı. Sümerler zamanında da böyleydi. Firavun zamanında da Firavun neyi emrediyordu? Toplumuna diyordu ki, Nil'in çamurlu sularında canlılık tesadüfler sonucu oluştu diyordu. Darwin de işte bunun ne oldu? Eskiden gelen bu iddiayı aldı, işte kitabında tekrarladı. Daha yeni kendi modern kafasından uydurduğu bir şey zaten değil.
Sümer,
yani tarihler öncesinden beri gelen bir iddiadır bu. Zaten. Hep bu şekilde zamanı geldiğinde hep böyle çürütülmüştür. Hiçbir delili yok. Bütün kanıtlar Allah'ın kusursuz yaratışına götürüyor bizi. Ve evrim teorisi bugün artık bitmiştir.
Evet.
Bugün tekrar bunu görmüş olduk.
Evet,
olduk.
Benim az önce dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Beyefendi şunu söyledi. Yani yaratılış inancına sahip olanlar, yani evrim teorisinin korkuyorlar, çekiniyorlar, anlatılmasını istenmiyor gibi bir Yanılmıyorsam beyefendi öyle bir şey söyledi. Öyle bir şey yok. Yani herkes istediği gibi anlatmakta
özgür. Yine uydurup bir cümle cevap veriyorsunuz. Her zamanki tavır.
Yani hayır, şunu bilmek çok önemli. Yani doğruyu evet, ve yanlışı görmek ve bunların arasında bir seçim yapmak bilakis çok iyi oluyor. Yani masalsı anlatımlar ortaya çıkıyor, bilimsel gerçekler ortaya çıkıyor. Bunu şey yapabiliyoruz. Bir de şöyle bir çekince oluyor olabilir diye ben düşünüyorum. Bilim insanları sanki yaratılışın hakim olduğu bir düzen içerisinde bilimsel ilerlemenin duracağı, çünkü yaratılış inancının işte bir şekilde bilime engel olmak isteyeceği gibi bir şey oluyor olabilir. Tamam. Bunun böyle olmadığının en büyük iki tane delili var. Bakın, bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah insanları derin düşünmeye, araştırma yapmaya ve derin derin düşünmeye sevk ediyor. Yani bunun yolu da bilimdir. Ve geçmişte yaşamış birçok bilim adamının birçoğu da Allah'a inanan insanlar, mesela Galilei'den tutun Einstein'a kadar. Evet. Bazı mesela inançsız insanlar bunun böyle olmadığını iddia edebilir ama onlar da tartışılabilir dilerseniz. Ve Müslüman bilim adamları var. Bakın, Müslüman özellikle İslamiyet'in yayılmasından sonra çok önemli Müslüman bilim adamları dünyadaki bilime yön vermiştir.
Einstein diyor ki, derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır diyor. Başka bir yerde diyor ki, bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur.
Yani evrime karşı olan bilime karşıymış gibi
anladın
bir şey yok.
Anladın mı? Bu şey yok.
Hocam şöyle bir şey var. Bu. Bakın, yani 21. yüzyıl, bakın. Bunu inşallah hepimiz göreceğiz. Bilimin yüzyılı olacak, inancın yüzyılı olacak ve Allah inancının hakim olduğu bir yüzyıl olacak. Ve bakın, bu zannedildiği kadar kötü ve korkulacak bir durum da değil. İlimde, bilimde ve teknolojide ve icatlarda hiç eşi benzeri görülmedik bir ilerleme yaşanacak. Yani çaresi bulunamayan hastalıklar bulunacak. Yani bu müjdeli bir şey. Allah'ın var olduğu ve insanın Allah'ı yarattığı gerçeği müjdeli ve müjdesi verilmesi.
Evet, çok doğru söylüyorsun.
Allah'ın yarattığı gerçeği. Allah'ın yarattığı. Ve bu zaten gerçekten Allah'ın gelişmesi lazım. Yani gerçekten şey, Allah'ın insanı yarattığı gerçeği de bilimi kat kat ileriye götürecek.
Evet. Az önce arkadaşımız üreme hücrelerinin nasıl çalıştığını tesadüflerle böyle anlatmaya çalıştı ama yani ben artık yani kendimi neredeyiz yani böyle akram senin masal buyur. Tamam, saat itibariyle makul bir saat 2:15 ama yani bunu anlatılacak yeri burası değil.
Yine tesadüf kelimesi
halkın önünde böyle şey anlatılmaz.
Hiç tesadüf yok. Işte.
Neden? Çünkü sperm hücrelerine bakıyoruz erkekte. Aynı şekilde yumurta hücrelerine bakıyoruz bayanda, anne tarafında.
Tabii.
Bunlar bütün hücreler, bakın 100 trilyona yakın hücremiz var. Her hücre mitoz bölünmeyle bölünürken, yani kromozom sayılarını muhafaza ederek bölünürken, yalnızca üreme hücrelerinde, erkeklerde testis hücrelerinde, bayanlarda yumurtalık hücrelerinde mayoz bölünmeyi görüyoruz. Yani 46 değil 23 kromozoma bölünecek şekilde, üretilecek şekilde hücreler hazırlandığını görüyoruz. Neye bir hazırlık bu? Bir amaca yönelik bir hazırlık var. Bakın, tesadüf yok burada.
Tabii.
Neye hazırlık var? Daha sonra spermle yumurta hücresinin buluşması ve birleştiklerinde zigotun, yani ilk oluşacak olan bebek hücresinin 46 kromozomdan, anne tarafından 23, baba tarafından 23 geldiğinde 46'yı oluşturmak üzere hazırlandıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü yine 46, anneden de 46 gelse o zaman alakasız insan olmayacak, başka bir şey olacak. Bakın, daha fazla değil, daha az değil. Artı, bakın, mayoz bölünmeyi geçtik. O çok karmaşık bir olaydır, o bir. Burada zaten bir mucize var, bir akıl var, işleyen bir mekanizma var. Onu geçtik, spermin anne vücudunu sanki bilirmişçesine, vajinal ortamı sanki bilirmişçesine özel olarak hazırlandığını görüyoruz. Vajina ve rahimin özel fizyolojisini ve anatomik ortamı bilircesine hazırlandığını görüyoruz. Bir defa özel bir zırhla kaplandığını görüyoruz spermin. İçinde koruduğu özel kromozomlara zarar gelmesin diye asit ortamdan korunmak üzere özel bir zırhla kaplandığını görüyoruz bir. Bu zırhın içinde özel enzimlerin hazırlandığını görüyoruz. O asit ortamda karşılaştığında, özellikle eritildiğinde ortaya çıkacak olan özel enzimler var, eritici enzimler var. Bu eritici enzimler de gidip yumurtanın etrafında bekleyen ve yumurtayı koruyan başka koruyucu hücreleri eritmek üzere konmuş olduklarını görüyoruz.
Olmaz bütün
bir güdümlü füze gibi çalıştığını görüyoruz. Zamanı geldiğinde açılmak ve harekete geçmek üzere özel enzimlerin yerleştiğini görüyoruz.
O da seçim.
Yani bu artık kaçıncı basamak? Artı, mitokondri denen özel bir üretici, ATP üretici bir organelin yerleştiğini görüyoruz. Spermin kuyruk tarafının tam da başına. kuyruğu hareket ettirmek özel bir kuyruk mekanizmasını zaten yerleştirdiğini görüyoruz. Bu da tesadüf diyor evrimciler. Artık yani ben ne diyeyim? Yani böylesine bir tasarım, böylesine bir hazırlık. Bakın artı şeyden...
bir de ruh var.
Artı şeyden prostattan hazırlanan özel sıvılar var. Annedeki asit ortam var biliyorsunuz. Mantar ve bakterilerin yetişmesini engellemek üzere özellikle vajinal ortam asit bir ortamdır. Bu ve spermi normalde sperm gerilimi bütün canlıları olduğu gibi bu ortamda tabii yok olacaktır. Böyle bir şeye mahal vermemek üzere özellikle prostatın bazik bir sıvıyla meninin asıl hacmini oluşturmak üzere hazırlandığını görüyoruz. Spermlerin bu sıvı içinde özellikle korunduğunu görüyoruz. Artı fruktoz denen özel spermleri besleyecek olan başka bir şeker ortamının da özellikle hazırlandığını görüyoruz meninin içinde.
Peki niye milyonlarca sperm?
Görüyoruz. Efendim?
Neden milyonlarca sperm? Madem
milyonlarca
kesin,
sperm. Çünkü bu uzun yolculuğu aşıp da ulaşmak üzere özellikle bol miktarda üretildiklerini görüyoruz.
Her şey işte bunun da
bir
şey.
Tane olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu aşamaları evrimciler diyorlar ki işte bu da tesadüf, bu da tesadüf, bu da tesadüf, bu da tesadüf. Artık saymak da bitmez yani. Her aşamasında bir akıl var, bir hazırlık var. Güzel. Bakın mayoz bölünmedeki en ufak detaylar, mayozun bölünmeleri kat safa safadır. Bir safada bir anda 23'e bölünmez hücreler. Önce işte belli sayıda bölünürler 46-46 olur. Daha sonra bölünürler 23-23 olurlar. Bu aşamaların hepsi yine özellikle hazırlanmış özel proteinler sayesinde moleküler motorlar motorların çalışması sonucunda gerçekleşir. Bir plan var burada, bir tasarım var, bir yaratılış var, bir akıl var. Bu akılı reddetmek akılsızlık olur. Neden olur böyle bir şey? Şundan dolayı olur. Bakın Richard Levantine bunu açıklıyor. Neden yaratılışı reddettiğini şu şekilde açıklıyor. Evrimcilerin mantığını açıklıyor. Diyor ki bizim materyalizme bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu diyor. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil diyor. Aksine materyalizmle olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramlarını kurguluyoruz diyor. Kurguluyoruz bakın. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de bakın ön kabul.
Tabii, tabii.
İlahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. İlahi bir açıklamanın yani diyor ki bu açıklamayı kabul edemeyiz. Ne yaparız? Materyalizmle açıklarız.
Tabii,
i̇şte
tabii.
Evrimcilerin de bugün yapmaya çalıştıkları şey budur. Bir hücrenin içinde kaç tane
hücreden
protein
bahsetmiyorum şu an.
Saniyede 2000 tane protein aynı anda sentezleniyor.
Peki siz şunu bakın, söylüyor musunuz? Peptit bağ
kendine oluşuyor. Peptidaz enzimi var. Peptit bağları oluşturuyor. 500 amino asitlik bir zincir için 500 tane peptit bağının aynı anda oluşması gerekiyor.
Olmaz.
Tesadüf mü var burada? Bilinç var, şuur var, yaratılış var. Kusursuz bir yaratılış.
Evet,
peptit
yani.
Bağının oluşması için enerji gerekir. ATP gerekir.
Evet.
Tamam mı? Ve bu tesadüfler sonucu oluşmaz. Enerji harcanması gereken bir
yayını.
Su içinde sizin o çamurlu göze içinde tesadüfen oluşu dediğiniz
ben çamur falan demiyorum.
Su içinde hiçbir şekilde oluşmaz. Çünkü su içinde
oluşu gösterilmiş
prensibine göre, su
peki,
içinde
tartışmak istemiyorum ben.
Sonlar gerçekleşmez.
Bu yok tartışmak istemiyorum.
Kapalı bir sistem. Hücrenin içinde olması gerekiyor. Sitoplazmanın içinde olması gerekiyor.
Ama olduğu gösterilmiş.
Bunun için çalışan proteinin sentezi için 60 tane protein var. Bugün 3200 tane protein oldu artık hesaplanıyor. 3200 tane
nerede?
DNA'nın translasyonu sırasında DNA'nın transkripsiyonu sırasında 3200 tane protein çalışıyor. Bir 900 tane de yine protein sentezi sırasında gerçekleştiği hesaplanmış. Bu rakam da gittikçe artıyor. Yeni genlerin yeni vazifeleri anlaşıldıkça. Bir tane protein çekseniz o protein sentezi zaten olmaz.
Deneyle de
hücre, hücre evet, son derece karmaşık ve akıllı bir yapı. Şimdi bunu bir gökdelene benzetirsek protein ve amino asitler bir hücrenin yapı taşı biliyorsunuz. Fakat bunu incelediğimizde yani bir gökdelenin bir tuğlasını, demirini, çimentosunu doğaya bıraksanız bunların bir araya gelmesi milyarlarca yıl içerisinde mümkün değil. Bunun
için
mühendisler gerekir. Bakın. Mühendisler gerekir. Bunu sabit bir şekilde bir plan uygun yapmaya gerekir. Bir akıl gerekir.
Yoktur ki.
Proteinleri, amino asitleri ve dilediğimiz kadar yapı taşını dünyaya sınırsız miktarda yayalım ve sınırsız bir zaman kadar bekleyelim. Bunlar hiçbir zaman kendi içinde bir aklı olan hücreyi tesadüfen ya da başka bir şekilde yani adına ne diyorsanız
yapamaz.
Mümkün değil bu. Gel ya bu akla tamamen aykırı.
Bakın genetikçi Rengel şöyle mi söylüyor. Diyor ki
deriz bayılana kadar kim düşerse.
Öyle
mutasyonlar
mi
diyor? Peki. Küçük mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini değiştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz kılacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Bugün biliyorsunuz Çernobil'de zararlarını gördük. Hiroşima'da, Nagasaki'de radyasyonların nasıl mutasyonların net etkisinin zarar olduğunu, kansere olduğunu, işte genetik hastalıklara sebep olduğunu ve net etkisinin zarar olduğunu gördük. En ihtimalle etkisiz olduğuna şahit olmuş olduk. Bakın yine aynı şekilde evrim biyoloğu George Turner 2003 yılında New Scientist dergisine yaptığı bir açıklama var. Şöyle diyor: çok değil, yakın zaman önce türlerin nasıl oluştuğunu bildiğimizi sanıyorduk. İşlemin hemen her zaman popülasyonların tamamen izole olmalarıyla başladığına inanıyorduk. Genellikle popülasyonun ciddi bir genetik darboğazdan geçmesinden sonra meydana geliyordu. Örneğin hamile bir dişinin uzak bir adaya sürüklenmesinden ve onun yavrularının birbirleriyle çiftleşmesinden sonra olabileceği gibi. Bu kurucu etkinin güzelliği laboratuvarda test edilebilir olmasıydı. Gerçekte açıkçası tutmadı. Biyologların tüm çabalarına rağmen hiç kimse kurucu bir popülasyondan yeni bir tür yaratmanın yanına bile yaklaşamadı. Dahası bildiğimiz kadarıyla insanların az sayılarda organizmayı yabancı ortamlara salmaları sonucunda hiçbir yeni tür oluşmadı diyor. Aynı şekilde ya, 50 sene boyunca yürütülen meyve sinekleri, Drosophila melanogaster türleri üzerine, meyve sinekleri üzerine yürütülen radyasyon çalışmaları var. Yeni bir bilgi oluşacak mı? Yeni bir organ oluşacak mı? Yeni bir tür ve dönüşecek mi Drosophila melanogaster türü, meyve sineği türü diye yapılan çalışmalar var. Net etkisinin zararlı olduğu açıkça görüldü.